Ayrım 32, sayfa 193. Lord Raglan'ın benzerleri içerisinde kahramanların hayatlarının hem ilk hem de ikinci yarısını ele alması bakımından en kapsamlısı olan geleneksel kahraman kalıbını oluşturan maddeler şu şekildedir. 1. Kahramanın annesi soylu bir bakiredir. 2. Babası bir kraldır ve 3. Baba çoğunlukla kahramanın annesinin yakın bir akrabasıdır fakat 4. Kahramanın ana rahmine düşüş şartları olağan dışıdır ve 5. Kahraman aynı zamanda bir tanrının oğlu olarak kabul edilir. 6. Kahramanın doğumu anında genellikle babası veya anne tarafından dedesi onu öldürme girişiminde bulunur fakat 7. Kahraman gizlice bir yere gönderilir ve 8. Kahraman uzak bir ülkede kendisine evlat edinen bir aile tarafından büyütülür. 9. Kahramanın çocukluğu hakkında bize hiçbir şey anlatılmaz fakat 10. Kahraman yetişkinlik çağına eriştiğinde gelecekte kral olacağı yere gider. 11. Kahraman kral, dev veya yırtıcı bir hayvana karşı kazandığı bir zaferden sonra 12. Kahraman çoğu zaman selefi olduğu kralın kızıyla evlenir ve 13. Kahraman kral olur. 14. Bir süre herhangi bir olay olmaksızın hüküm sürer ve 15. Yeni kanunlar çıkarır fakat 16. Daha sonra kahraman tanrıların ve veya halkın sevgisini kaybeder. 17. Tahttan ve şehirden uzaklaştırılır. 18. Kahraman esrarengiz bir şekilde ölümle tanışır. 19. Çoğunlukla bir tepenin üzerinde ölür. 20. Eğer varsa çocuklarından hiçbiri onun yerine tahta geçemez. 21. Kahramanın vücudu gömülmez fakat buna rağmen 22. Kahramanın gömülü olduğu kabul edilen bir veya daha fazla kutsal mezarı vardır. 4. Eric Hobsbawm'ın sosyal haydut veya halk kahramanı kalıbı. Daha önce verdiğimiz kahraman kalıpları veya mit, masal, destan ve efsane gibi sözlü edebiyat ürünlerinde ve yazılı kültür geleneğinde yer alan kahramanların biyografik hikayelerinin değerlendirilmesini sağlayan şemaların yanı sıra, köylü, haydut veya eşkıyaların maceralarını ele alan ve onlar hakkında oluşturulan destan, efsane ve diğer anlatılarda takip edilen yapısal kalıba göre, halk kahramanı statüsüne yükselmeleri sürecini değerlendiren bir başka kahraman kalıbı da Eric Hobsbawm tarafından 1959 ve 1981 geliştirilmiştir. Dipnot: Türkçe çevirisi için bakınız Hobsbawm 1990. Değişik kıtalardan ve kültürlerden balatlar ve diğer halk şiiri örneklerini kaynak olarak kullanmak suretiyle yapılan çalışmada, değişik zamanlara ait olmakla birlikte toprak sahiplerinin ve devletin suçlu olarak gördüğü köylüler olmalarına karşın toplum içinde barınan ve halk tarafından kahraman, savunucu, öc alıcı, adalet savaşçısı gibi kabul edilen ve yardım edilen sosyal haydutların yapısal benzerlikleri ortaya konulmuştur. Bu evrensel olgunun kaynağı ise Hobsbawm 1990-116 tarafından haydutun edebi ya da halk kültüründeki imajı, geri kalmış toplumlarda mevcut yaşamın, ileri olanlarda ise yitirilmiş masumiyete ve maceraya duyulan özlemin belgelendirilmesinden daha da öte bir anlam taşır. Haydutluğun yerel ve toplumsal çerçevesini söküp attığımızda, geriye kalan daimi bir duygu ve daimi bir roldür, yani özgürlük, kahramanlık ve adalet düşü olarak ifade edilmektedir. Eric Hobsbawm'ın ele aldığı kahramanların neredeyse tamamı köylü haydutlardan oluşmakta ve yine hemen hepsi de gerçekten yaşamış kişilerin hikayeleridir. Bu özelliği kahramanlarının tamamının gerçek olmadığını iddia eden Lord Raglan'ın geliştirdiği kahraman kalıbıyla tamamen zıttır. Konuyu sosyokültürel yapı içinde ve determinist bir yaklaşımla ele alıp yorumlayan Hobsbawm, köylü haydutların başkaldırıları ve bir halk kahramanına dönüşme süreçlerinin sonunda, ulusal kurtuluş mücadelelerinin öncüsü durumunda, yeni ve ulusal mücadelelerin yolunu açtıklarını ileri sürmektedir. Hobsbawm'ın dünyanın hemen hemen her yerinden derlemiş örneklerle desteklediği söz konusu tezinde 9 maddelik bir genel şema veya kahraman kalıbı ortaya konulmuştur. Özellikle Ege bölgesindeki zeybeklik geleneğine mensup Efeler başta olmak üzere, Kafkasya'nın kaçak hikayeleri ve adına efsaneler, destanlar söylenmiş ve dolayısıyla halk kahramanına dönüşmüş haydut veya eşkıyaların haklarındaki anlatıların yapısal bakımdan değerlendirilmesinde, E. Hobsbawm'ın halk kahramanı kalıbı yukarıda ele aldığımız Lord Raglan'ınki başta olmak üzere ve diğerlerinin kahraman kalıplarına göre daha tutarlı sonuçlar verebilecek şekilde uygulanabildiği görülmektedir. Dipnot, Erik Hobsbawm'ın kahraman kalıbının Ege Zeybeklerinden Çakırcalı Mehmet Efe'ye uygulanması konusunda bakınız Çobanoğlu 1992. Erik Hobsbawm'a göre sosyal veya soylu haydut olarak adlandırılan eşkıyalar, halk kahramanı statüsüne yükselinceye kadar yapısal olarak takip ettikleri veya daha doğru bir ifadeyle hikayeleri gelişirken takip edilen biyografik şema şu şekildedir. Dipnot, bu biyografik şemanın Kıbrıs Türk halk kahramanlarına uygulanması konusunda bakınız Çobanoğlu 1999A. 1. Kahraman kanun dışılık kariyerine bir suçla değil adaletsizliğin kurbanı olarak başlar. Resmi otoritelerce aranmasına rağmen onun yaptığı toplumun halk kültüründe suç olarak değerlendirilmez. 2. Kahraman yanlışlıkları düzeltir. 3. Kahraman zenginden alır ve fakirlere ihtiyaç içinde olanlara verir. 4. Kahraman meşru müdafaa ve intikam dışında asla adam öldürmez. 5. Kahraman eğer yaşarsa halkının arasına saygıdeğer bir vatandaş ve hürmet gören bir birey olarak döner. Aslında o halkının arasından hiçbir zaman ayrılmaz. 6. Kahraman ona hayran halkı tarafından yardım görmüş ve desteklenmiştir. 7. Kahraman toplumun üyelerinin resmi kurumlarla kendisine karşı işbirliğine girmemesi nedeniyle ancak toplum tarafından dışlanmış kişilerce kendisine yapılan kalleşlikler ve kurulan tuzaklar sonucu muhtelif yollardan biriyle öldürülür. 8. Kahraman en azından teorik olarak görülemez ve kolaylıkla ele geçirilemezdir. 9. Kahraman kralın veya imparatorun düşmanı değil, fakat onların yerel despot idarecilerinin ve adaletsiz bürokratlarının düşmanıdır. B. Vladimir Propp'un yapısal anlatı çözümleme yöntemi. 1. V. Propp'un çözümleme yönteminin tarihçesi. Vladimir Propp, 1895-1970, en tanınmış Rus halk bilimcisidir. Petersburg'da Slav Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi ve 1915 yılında S. A. Wengerhoff'un seminerlerine katıldı. 1918 yılında eğitimini tamamlayan Propp, bir süre çeşitli okullarda Almanca, Rus dili ve edebiyatı dersleri okutmuştur. Daha sonra Leningrad Üniversitesi'nde çalışmaya başlayarak halk bilimi dersleri vermiştir. V. Propp'un yayınladığı başlıca eserleri arasında Masalın Biçim Bilimi 1928, Olağanüstü Masalların Tarihsel Kökenleri 1946 ve Destansı Rus Şiiri 1955 sayılabilir. V. Propp'un eserleri arasında şüphesiz en ünlü ve halk bilimi çalışmaları açısından da en önemli olanı 1928 yılında Morphologische Skazki, Masalın Biçim Bilimi veya Masalların Morfolojisi adıyla yayınlanan çalışmasıdır. Dipnot, Morphologische Skazki'nin Türkçe'ye birincisi kısmen, diğerleri tamamen olmak üzere Günay 1976, Rıfat 1985, Gümüş 1987, 3 tercümesi yapılmıştır. Ancak eserin yayınlandığı dönem talihsiz bir dönemdir ve o günün mevcut siyasi sisteminin ideolojisine ters düştüğü gerekçesiyle V. Prop çeşitli sıkıntılarla karşılaşır ve çalışması da adeta unutulmaya terk edilir. Masalın biçim bilimi asıl tesirini 1958 yılında Morphology of Folk Tale adıyla İngilizceye tercüme edilince gösterir ve kısa bir sürede teklif ettiği yöntem dünyanın dört bir yanında bir yandan halk biliminin yanı sıra antropoloji, dil bilimi ve edebiyat disiplinleri tarafından kabul edilip uygulanırken diğer yandan da genel anlamda sosyal ve beşeri bilimlerde yapısalcılığın yaygınlaşması sürecinde öncülük yapmıştır. V. Prop'un eserinin başta halk bilimi çalışmaları olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerde kısa süredeki yaygınlaşmasının nedenleri arasında Alan Dundas, J. Levi Strauss, R. Barthes, T. Todorov ve diğer bilim adamlarının bu yönteme dayanarak metin çözümleme yöntemleri geliştirmeleri ve yapısalcılığı ön plana çıkaran söz konusu çalışmalar önemli bir rol oynamıştır. Prop'un kitabı İngilizceye tercüme edilince, metodu bir bakıma test etme amacı da taşıyan, değişik malzemeye uygulamaya yönelik çalışmalar ortaya çıkar. Bunlardan birisi de Alan Dundas'ın Morphology of North American Indian Tale adıyla yayınlanan 1964 ve doktora tezi olan çalışmasıdır. Dundas kendi çalışmasında Prop'un belirlemelerinde bazı düzeltmelere gitmiştir. Dorsan'ın ifadesiyle 1972, renksiz fonksiyon yerine dil bilimci Kenneth Pike'ın terimlerinden ürettiği motif birim, motif diyeyim, terimini kullanmış ve motif birimin parçaları olarak görülen motifleri belirtmek için de motif birimsel değişke, allomotifim terimini önermiştir. Alan Dundas böylece halk bilimi çevrelerinde yaygın olarak kullanılan ve benimsenen Stitt Thompson'ın motifleri belirsizlik içinde kullanımıyla halk bilimi türlerini eksiksiz temsil eden yapısal modele dayanan daha kesin bir terminoloji arasında köprü kurmayı ümit etmiştir. Masal türü üzerine Dundas ve diğer uygulamalardan elde edilen sonuçların Prop metodunun işlerliğini evrensel olarak kanıtlamasından sonra bu kuramın batıl inançlar, oyunlar ve bilmeceler gibi diğer türleri açıklığa kavuşturabileceğini, kültürel seçimleri şematik olarak gösterebileceğini, akültürasyon davranışlarını önceden kestirilebilir kılacağını, işlevsel ve psikolojik çalışmaları netleştirebileceğini, Dorsan 1972A ileri sürmüşlerdir. Öte yandan son zamanlarda yapılan tercümeler neticesinde V. Prop'un pek çok kavramı Nikiforov'un 1927 yılında yayınlanan On the Morphological Study of Folklore adlı çalışmasından ödünç aldığı ortaya çıkmıştır. Dundas 1976-75. 2. Vladimir Prop yapısalcılığının temel paradigmaları. V. Prop, Antti Aarne'nin yaptığı gibi halk masallarının masallardaki kişiliklere ve diğer muhteva kriterlerine göre sınıflandırmanın yanlış olduğunu düşünmüştür. Dipnot: masal kişiliği, dramatis personae ve muhteva kriteri, content criteria. Çünkü onun tespitlerine göre masalın bir başka versiyonunda bir canavar, bir ejderha, bir dev ya da bir ayı aynı eylemi yerine getirmektedir. Fakat eylem sabit kalmaktadır. Bu tespitten ve tenkitten sonra masalın bütün özelliklerinin yapısal incelenmesi, tarihsel incelenmesinin yapılması için zorunlu bir koşul olarak kabul eden ve biçimsel yasallıkların incelenmesi, tarihsel yasallıkların incelenmesini belirler çıkarımını savunan V. Prop, masalları yapı özelliklerine göre analiz ederek masallarda sabit ve değişken unsurlar olduğunu ortaya koymuştur. Prop'a göre masalların sabit unsurları, şahısların icra ettikleri hareketler veya aksiyonlardır. Prop bunları fonksiyon olarak adlandırmıştır. Ona göre masal kahramanlarının eylemleri, aksiyonları birbirinin aynısıdır. Bundan hareketle de prop, fonksiyonların bir masal kahramanından bir diğer masal kahramanına aktarıldığı sonucuna varmıştır. Masallarda şahıslar ve çevre değişken unsurlardır. Prop, yöntemini masalda asli veya sabit unsurlar üzerine kurarken, fonksiyonlara yardımcı olan dört grup element tespit etmiştir. Söz konusu dört grup yardımcı element, 1. Olaylar arasında irtibatı sağlayan bağlayıcı unsurlar, 2. Hareketlerin maksat ve nedenleri, 3. Masal kahramanlarının ortaya çıkış şekilleri, 4. Masal kahramanlarının vasıflarından oluşmaktadır. Bu yardımcı unsurlar fonksiyonlarla birleşince masalın yapısı ortaya çıkmakta ve masalın sabit unsurları olan fonksiyonlarla birleşen değişken unsurlar birleşerek masalın yapı ve tema bakımlarından zenginleşmesini sağlamaktadır. Günay 1976. Bir başka ifadeyle V prop, olağanüstü masalların iki özelliğinin etkisinde kalmış, masalların çok renkli, olağanüstü çeşitliliği ve görünürdeki bu çeşitlilik altında yatan tek biçimlilik, bu tespitten hareketle halk masallarını karşılaştırmaya yönelmiştir. Amacı yüzeydeki çeşitlilik, çok renkli özellik altında binlerce masala ortak olabilecek işlevsel birimleri bulup ortaya çıkarmak, yahut halk masalının yapısını düzenleyen prop 1985-6, değişmez yasaları belirlemek ve böylece de masalın kökeni sorununa sağlıklı bir biçimde yaklaşabilmek için önce masalın ne olduğunu ortaya koyabilmektir. Bütün bunlardan hareketle nihai amaç olarak prop yöntemini ileri sürerken tenkit ettiği Anti Arne'nin masalları masallardaki kişiliklerden hareketle sınıflandırması yerine kendi yapısal çözümleme yöntemine göre sınıflandırılmasını amaçlamıştır. 3. Prop'un çözümleme yönteminin işleyiş sistematiği. V prop masalların da ürünler gibi yapı özelliklerine göre incelenebileceğini ileri sürerek yukarıda verilen paradigmasını oluşturdu. Dipnot. Bu bölümde yer alan materyal prop 1968, prop 1985, prop 1987 ve Günay 1975 gibi çalışmalardan yer yer hülasa etmek suretiyle hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalar arasında fonksiyonların gösterileceği simgeler başta olmak üzere bazı konularda farklılıklar söz konusu olduğunda esas alınmıştır. Prop 1968. Masallar sabit ve değişken olmak üzere iki tür unsurdan meydana gelmektedir. Ona göre masallarda 31 tane sabit unsur veya bunları adlandırdığı özel terimle fonksiyon vardır. Değişken unsurlar da kendi aralarında 4 temel kategoriye ayrılmaktadırlar. Bu hususu daha anlaşılır kılmak için aşağıdaki örnekler incelendiğinde sabit ve değişken unsurların neler olduğu görülecektir. 1. Bir çar kahramana bir kartal verir, kartal kahramanı başka bir krallığa götürür. 2. İhtiyar bir adam Suçenko'ya bir at verir, at Suçenko'yu başka bir krallığa götürür. 3. Bir sihirbaz Ivan'a küçük bir kayık verir, kayık Ivan'ı başka bir krallığa götürür. 4. Prenses Ivan'a bir yüzük verir. Yüzükten çıkan iri yarı adamlar Ivan'ı bir başka krallığa götürür. Örneklerde prop 1985-30 görüldüğü gibi masal kahramanlarının isimleri ve yararlandıkları nesneler değişmekte fakat yapılan iş değişmemektedir. Değişen kişi adları ve aynı zamanda kişilerin nitelikleridir. Değişmeyen ise kişilerin eylemleri ya da fonksiyonlarıdır. Bundan masalın çoğunlukla aynı eylemleri değişik kişilere yaptırttığı sonucuna varılmaktadır. Bu sonuçtan hareketle masallar değişmeyen ve fonksiyon adı verilen eylemlerine göre analiz edilmektedir. Prop'a göre fonksiyon kişinin eylemidir ama bu eylem de olay örgüsünün akışı içindeki anlamına göre belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle kişilerin eylemleri masalların temel bölümleridir ve V-Prop bu eylemleri kişilerin her masalda sürekli değişebilen özelliklerinden soyutlayarak ele alır ve her eylemi anlatının akışı içindeki yerini dikkate alarak belirler. Sonunda da 31 fonksiyon tespit eder. Prop'un fonksiyon tanımı, fonksiyon sözcüğünden bir kişinin olay örgüsünün akışı içinde taşıdığı anlam açısından betimlenmiş eylemini anlıyoruz şeklindedir. Prop 1985-31. Bütün masallarda bu fonksiyonların tamamına rastlanmaz ama arada bir ya da iki fonksiyonun eksikliği, bazı masallarda bazı kesitlerin atlandığı, kısaltıldığı görülür. Bu fonksiyonların masal örgüsündeki ortaya çıkış düzenini değiştirmez. V-Prop'un üzerinde çalıştığı masallar, peri masalları, fairy tales veya olağanüstü masallar olarak adlandırılırlar. S. Thompson'ın tasnifinde de yer alan bu masallarda her şey bir kötülükle başlar. Kötülük belli bir ailede, belli bir çevrede bir eksiklik yaratır. Bir kişinin kaçırılması gibi. Bir kahraman bu eksikliği gidermekle görevlendirilir. Ona eyleminde birileri yardım ederken birileri de karşı çıkar. Kahraman birçok deneyden, sınamadan geçerek eksikliği gidermeye çalışır ve sonunda görevini başarınca ödüllendirilir. Bu genel anlatı süreci içinde yer alan fonksiyonlar, aynı sıralama içinde birbirlerini izlerken 7 kişi çevresinde dağılım gösterirler. V-Prop çalışmasında fonksiyonları ve kişileri belirledikten sonra masalın birbirini bütünleyen iki tanımını verir. Birinci tanım fonksiyonların dizilişlerine göre yapılan tanımdır. İkinci tanımsa masalın 7 kişiden oluşan bir taslağı izlediğini belirtir. Bundan başka Prop ayrıca bu işlevlerin ikili bir düzen içinde bulunduklarını, ikilikler yapısal çözümlemenin bir özelliğidir. Bir masalın nasıl kesitlenip nasıl çözümleneceğini ve benzeri ortaya koyar. Prop 1985-7.